Ayrım 2. Sezen, Teoman Hekimoğlu, sayfa 17. Daha dil bilmez, akıl ermez nicesiyle özlenen, bir adı olan, bir tek adı kalan çiçekler ve kadınlar. Kaça ayrılır çiçekler? Ya kadınlar kaça? İçin için, yürek yürek, yaşam yaşam, kaça bölünürler, kaç parçaya, kaç paramparçaya? Şu kasımpatı örneğin, katı görünüşlü ama mizacı yumuşak olan, sert Kasım rüzgarlarıyla patlayan ama hayatı ancak balkonlardan seyreden hangi kadındır? Akşam sefası öte yandan, yaz akşamları açan, bambaşka renklere parlayan, boynu bükük görünüp, akşam olunca süslenip püslenip ortaya çıkan, gece hayatına düşkün, kaçamaklar yapan, hayır etmeyen, fayda vermeyen, gündüz kapalı saklı kalıp güzelliğini gizleyen, arılar, kuşlar, böcekler yuvalarına çekilince açılan ve kimseye özünü, balını tattırmayan kimdir? Az sonra da gül, kendini eğlendirir, yedi veren rüyaların rengini değiştirir de, hem senin hem kendinin bir görünür, bir kayboluverir de, bir seher vakti kül olup gül bildiğin daldan bir ömür bekletir yaraladığı yerden. Ya kadın nedir? Hande ise şakayık eren gül, solsa da, darılsa da vazgeçilmeyen, bir sevsin gerisi ömre değer denilen, uğruna toprak, yuva terk edilen kadın var mı ki? Manolya hemen yanında, geceye dek, sabaha dek ilgi isteyen, nazlı, işveli, bakmazsan hiç düşünmeden küsüp içine çekilen kadın değil midir? Kamelya Beri'den, güzelliğini bilen, gücünü bilen, kendine güveniyle karşısındakini zayıf düşüren, iktidarını pay etmeyen kim ki? Erguvanya'da, yaprak açmadan çiçek açan, önünü peşini hesap etmeyen, ayaz vurası, kan oturası, mazisinde devlet kuşları cıvıldaşan kadın nedir ki? Peşinden 11 ay çiçeği, güneşten utanan, gölgeden sakınan, ne istediğini bilmeyip ne bulduğunu anlayamayan, tanımadık mı? Pek demek de sardunya, ne versen şekva, şikayet etmeyen, varı da yoku da kabullenen, betsiz, bereketsiz gölgelikte bile boy veren kadın değil de nedir ki? Yan yana dizili begonya, sabah güneşini evin en erkeni uyanıp karşılayan, bir başınayken suskunsa bir anda şenlenen kadınca mıdır? Elbette menekşe, hani ucuz bilinip horlanan, oysa yaprağından, sapından bile tohumlanan, biri bin bilip bereket katan, etine dolgun, yerine sağlam, kadınsı hanidir? Bir köşede kadife, kutu kadar haneye sığıp da dillenmeyen, bir yudum suyla 40 doku veren, adı yumuşak, kendi yumuşak evinden gayrısını bilmeyen, bir kadın yok mu bilinen? Ha, bir de yıldız, ne nazı biten, ne de niyazı, bir bebe, bir filiz vermeden bir katre su istemeyen, lakin bir çiçeğe durdu mu, ne sunsan şükür bilmeyen, her bahar mevsimi yeniden, yeniden hayal de olsa bitiveren, o kadın değil mi sevilen? Ya bir de iris, ayrılıklarla çoğalabilen, işki toprağı sağlam olsun, güneşte, suda aramayan, bıçak izi, makas izi, yara izi süs bilen, yok mu hatırlanan bir yerlerden? Az biraz da çuha, toprağa, neme, pahaya doymayan, yine de bakımsız, kendi sararmış yaprağına dolanan, düşleri boyundan büyük, bir köşede son bulan, var mı içinizde karşılaşmayan? Hele ki kar topu, çitten ötesine hasret kalan ömründe, balına arılar hep musallat bilinen, ne kalabilen, ne gidebilen, kim gibi? Bu yanda fil bahri, yaprak döken çalılarıyla, yıl deviren sürgünleriyle ve güneyli aksanıyla, kimdir, bilemedik mi? Tabii de hanım eli, sarıcılı bedeni, beyaza kaçak yüzüyle hep edepli, hep terbiyeli, deryalar dalgalansa içinde bir katre taşırmazken dışarı, hiç duymadık mı yani? Ya peki Müge? Kusur örtücü, kabahat giderici, halı olup serilen de ayaklar altında bulan yerini, güzelse de, hoşsa da, çalı dibine veren minderini anca, nice, kadınca. Ah Gilale, bir rüyayı vatan eden, bir güruhu kavim eden, hilal lafzıyla bir olup bayraklara işlenen, Allah adıyla tek olup mezar taşlarına nakşedilen, bir kadın kaldı mı bilinen? Çiçeksiz eğreltiviyorsun sular, kısır düşen, tomurcuk açmayan, açamayan, en hor, en zor budaklara mahkum edilen çiçekler ve kadınlar, Tanrı'nın yaratırken kendinden geçtiği iki güzel, savaşlar kadar kötü, erkekler kadar çirkin, ölümler kadar acı yaratmış Tanrı'nın. Süreyya fikrine şiir düştü arasında, menekşelerin topraklarını değiştirmeyi tamamlamış, her bir saksının dibindeki toprağı parmak uçlarıyla usulca bastırıp köklerin hava almasını engelliyordu. Nazik elleri bir hanımefendinin tuttuğu yelpaze gibi açılıp kapanıyor, tutuşu şekli erişilmez bir hüneri sergiliyordu. Ustalığı çiçeklerden anlamaktan çok daha fazlasıydı. Saksı çiçeklerini de kesme çiçekleri de gözüne, eline aldığında bir sihir peyda olur, Süreyya sanki çiçeğin en derinindeki öze karışır, çiçek onda, o çiçekte yaşam bulurdu. Bu marifet kimselerin bilmediği bir sır idi. Akılları açık, kulakları seçik edilmemişti. Kendisi de bir çiçekçi olan annesi, Süreyya'daki bu esrarlı meziyeti, bu tarifsiz yeteneği keşfettiğinde önce korkmuş, sonra o zamanlar henüz 7 yaşında olan oğlunu sıkıca tembihlemişti. Aman ha oğlum, kimselere demeyesin çiçeklerle neler ettiğini. Hepsi bütün diğer çiçeklerle olduğu gibi kendi evinde tek çiçek bulunmayan annesinin okulların tatil olduğu yaz günlerinde Süreyya'yı dükkana getirmesiyle başlamıştı. Kapı önünde oyun oynar, belki bir bardak çay getirip götürür, tatil günü boş durmasın, hem bir şeyler öğrensin, hem de işe yarasın denilen oğlan çocuğu öyle yapmamış, çiçekçi dükkanına geleceği ilk sabah kendiliğinden uyanıp hazırlanmıştı. Tek kelime konuşmadan akşam ezanına kadar içeride bulunan bütün bitkileri teker teker saatlerce seyretmiş, sanki onlarla konuşur gibi, sanki dua eder gibi her birinin başında mırıldanıp durmuştu. Avareliğine vermişti anası oğlunun bu hallerini ilkin, ama daha ertesi günde Süreyya'nın tuhaflığı devam etmiş, oğlan kimselerle iki kelime konuşmaz, çiçekleri koklar, onlara dokunur, hatta kulağını uzatıp adeta onları dinler olmuştu. Vazo ve saksılardaki çiçekleri yan yana getirir, rengarenk geçişler yaratıp küçücük çiçekçi dükkanında gökkuşağından şeritler düğümlerdi. Birkaç hafta içinde nihayet annesi Süreyya'yı tezgahın başına çağırmıştı. "Gel bakalım güzel oğlum," demişti. "Sen sevdin mi çiçekleri?" Sükunla başını sallamıştı Süreyya. Ne bir cevap, ne bir nefes. "O halde sana buket yapmayı, demetler örmeyi öğreteyim." Ve anlatmaya başlamıştı annesi, sabrı şefkatle yoğurup. Aranjmanlarda neyin yanına neyin gelmesi gerektiğini, hangi rengin hangi kokuyla gideceğini, işin aslı her şeyi çiçeğin doğası belirlerdi. Teni, dokusu, karakteri ve rengi. Tüm bunların uyuşması, şıklık çıkarabilmek, tek başına durması gereken, kalabalıklara karışması gereken, bir ikili oluşturması gereken çiçekler. Öne çıkması gereken, çıkmaması, usulünce gizlenmesi gereken, yatması gereken, diklenmesi gereken çiçekler vardı. Yanına konulacak olan da buna göre uygun olmalıydı. Her yere gidebilen, nereye çeksen gelebilen, nereye koysan durabilen çiçekler de vardı. Ama asıl mühimi aranjmanı yapan ustaydı. Her usta farklı düzenleme, tablo, kompozisyon yapardı. Bunlar katiyen tutmazdı birbirini. Tutmamalıydı da. Yaratmak demek, başka başka ortaya koyabilmek demekti. Tek bir tane, tekil, dahası olmayan, aynısı olmayanı, tekrar olmayanı. Tabii imzası olan ustalar da vardı. Hep o imzayı görürdün yaptıkları buketlerde. Ama orada bile kural, kaide vardı. Alt zemin yeşillik olmalıydı öncelikle. Asıl tasarı gerçek tahayyül yeşillikti, çiçek değil. Yeşili nasıl serpiştirirsen çiçeğin vuruşu o şekilde çıkardı ortaya. Çiçekçi dükkanın madden ne kadar güçlüyse ortaya çıkaracağı sanat da o kadar güçlü olurdu. Pahalı malzemelerdi hepsi tabii. Denemeler yapılabilirdi ama tezgah, dükkan güçlü olmalıydı. Yani kes, biç, bir araya koy, olmadı baştan yap. Ne oldu? Gitti çiçekler. Daha ziyade bir diğerinin yaptığı aranjmanı dener, aynını yapmaya çalışırdı çiçekçi ustası. Kıskanırdı yani. Zorundaydılar, çünkü geliştiremezlerdi kendilerini aksi takdirde. Bir bölgedeki çiçekçiler sırf bu sebeple birbirini tanır bilirdi. Ne yaptıklarını, ne aranjman çıkardıklarını takip edebilmek için. Gizli, açık bir çekemezlik. Bir kıskançlık soluklanırdı her ustada bir diğerine karşı. Uğursuz bir rekabet. Bu maksatla çiçekçiler birbirlerinin kullandığı suyun kirecinden nereden mal aldığına kadar her ayrıntıyı fark ettirmeden takip ederlerdi. Duyumlarla da olurdu bunlar. Dost ilişkileri ise pek görülmezdi aralarında. Yalancı tebessümleri ve uçucu merhabaları saymazsan. Alenen beğenmezdi bir çiçekçi diğerinin yaptığını. Görülmüş, işitilmiş şey değildi bunun aksi. Yani sonuçta ustaydı hakiki mahareti sergileyen, sanata can veren. Şöyle ki bir usta 10 ayrı aranjman yaptıktan sonra onu da ayrı olabilse de 11.'si birbirine benzemeye başlardı. Hayali donardı ustanın bu noktada. Gerçek usta imzasını saklayandı. Bilgi, donanım, tecrübe kadar his gerekirdi esas olarak. Annesi anlatırken bir taraftan da kraft kağıdının üzerine yeşilliklerle dalları yerleştirmiş, göz ucuyla da Süreyya'nın heyecanla kalkıp inen minik göğsünü seyretmişti. Kıpırtısız annesini dinleyen çocuk dudaklarını ısırıyor, kendisine yaşamış olduğundan daha uzun bir ömürdür beklediği bir hakikat ifşa ediliyormuşçasına dikkat kesiliyordu. Birer birer annesinin yaptığı harikulade buketleri izlemişti o gün Süreyya. Bir gelin duanın bezenmesi, bir oyanın işlenmesi gibi. Sonunda annesi Süreyya'yı tezgahın başına geçirmişti. O zamanlar çiçekçilerin kullandığı en kıymetli malzeme olan kağıtları önüne sermiş, çocuğunun zayıf bileklerinden kavrayıp onu cesaretlendirmişti. "Haydi bir tane de sen yap bakalım," demişti sonra. Süreyya'nın incecik çocuk parmakları titreye titreye uzanmıştı dallara, salkımlara. Aynı anda yumuşacık, kumral saç diplerinden bir boncuk ter, al yanaklarından aşağı bir yol bulmuştu ta çenesinin altına kadar. İki kalp atımı sürenin ardından çocuk gözlerini yummuştu ve kapalı gözlerle sarsıntılı nöbetler geçiriyormuş gibi çiçekleri eşleştirmeye, kesip bağlamaya, her biri diğerini imrendirecek biçimlere can vermeye başlamıştı. Bir ressamın tuvale avuçlarındaki kanlı boyayı sunması gibi, bir heykeltıraşın çamuru kendi bedeninden koparıp yoğurması gibi. Uçuyor gibiydi çocuk ve tüm bu bitkiler ve çiçekler çevresinden yeşil, kızıl, sarı, eflatun ve nice isimsiz renklerle donanmış bir örtü, bir halı gibi akıp gidiyordu. Gün boyu onlarca yeni şekil, yeni name, yeni tılsım yarattı çiçeklerden adeta. Annesi şaşkınlıkla oğlunu izlemiş, dahası dükkanın kapısını kapatıp rahatsız edilmemek için de içeriden kilitlemişti. Kader mahallesine akşam saati vurduğunda Süreyya 41 tane biri diğerine benzeşmeyen, annesi kadar tecrübeli bir çiçekçinin daha önceleri ne gördüğü ne de hayal edebildiği demet çıkartmıştı ortaya. Süreyya'nın renkleri kokulara selam ediyor, bitkilerin tenleri birbirlerine değdiği yerden neredeyse alev alıp tomurcuklanıyordu. Aşağı yukarı dükkandaki kesme çiçeklerin tamamını kullanmış fakat hiçbir çiçekçinin satmak istemeyeceği güzellikte, vermeye kıyamayacağı şirinlikte her biri nadide 41 ayrı buket yapmıştı. Annesi şaşkınlığından saatlerdir elini sürmeyi unuttuğu sigaralardan birini dudaklarına yanaştırmış ancak ateşe verememişti. Süreyya bir ayıp bir kusur işlemiş gibi yere bakıp durmasaydı annesinin nefes dahi almadığını görebilecekti. Neden sonra toparlanıp artan sapları, kağıt parçalarını temizlemeye koyulmuştu kadın. Kapı önündeki teşhirlik saksıları içeriye taşımış, az evvelki teri üzerinden kurmuş olan oğlunun elinden tutup, dükkanı belki hayatında ilk kez kilitlemeyi unutup eve gitmişti. Bu konu daha sonraları ana oğlun aralarında hiç konuşulmamış. Süreyya da bir daha tezgahın başına geçmemişti. Ancak daha ertesi sabahtan başlamak üzere çiçekçi dükkanında gün ışığı Süreyya'nın yaptığı demetleri çarpıp duvarlardan sekmeye başlamış peri tozunu andırır bir huzme sokağa yayılmıştı. İki güneş batmadan henüz tüm bu olup bitenin üzerinden 41 demetin hepsi hayranlık nidaları arasında satılmış, kendilerine biçilen fiyatlar itirazsız kabul edilmiş, 40 yıldır bu sokakları arşınlayan ve tek bir çiçek almayı dahi kalp etmemiş insanlar o demetleri kapışmıştı. Şehrin büyük ve uzak ucundan bile akın edenler olmuş, iki günde dükkanın şöhreti ayyuka çıkmıştı. Bedeli sorulmadan, nedeni sorgulanmadan ve edeni yargılanmadan. Hiç. Hepsinin hatırı sayılır bir paraya satılmasının ardından o yaz sabahları Süreyya annesiyle çiçekçi dükkanına gelmeye devam etmiş, her günün olağanları birbirinin koluna girmeyi sürdürmüştü. İlkin düzen alınır, temizlik yapılır ve çiçeklerin suları değiştirilirdi. Artık Süreyya'nın sessiz bir yasakla yapmasına izin verilmeyen aranjmanlar yenilenir, tazelenir, varsa siparişler hazırlanırdı. Süreyya ve annesi arasındaki suskunluk geçmemişti bir. Söz yanılıp şaşıp da yolunu yitirip de varamamıştı Süreyya'nın becerisine. Annesi susmuş, örtmüş de olan biteni. Süreyya ise bu arada gündelik temizlikten kalan zamanlarda kalbinde ve kafasında yepyeni demetler yapacak, bir otu başka bir yosunla çift kılacak, çiçeklerle bezeyecekti hayal dünyasında yeri ve göğü. anlı ansız kokulara, renklere çarpacak, hepsini birden toplayacak, çiçeklerin şarkılarına katılacak, birinin tacını diğerine, bir başkasının kandilini öbürüne değiştirecek, annesi de bunu hiç bilmeyecekti. Ve bir öğleden sonra Süreyya, çiçekçi dükkanın arka sokağında, keşfettiği teneke çöp bidonlarının yanında daha önce fark etmediği bir hakikate varacaktı. Önceleri sokağa çıkmaya alışık olmayan, sokak oyunlara yabancı kalmış bir çocuk olarak ne sokağın kapalı pencereler ardından gelemeyen çıplak seslerine tanıktı, ne de çıkmaz girintilerine tanıdık. Annesi oldum olası dükkana giderken onu tembihleyip evde bırakır, öğlen vakitleri de uğrayıp karnını doyururdu güzelce. Fakat Süreyya sokağa çıkmaya başlamıştı artık. Annesi içeride müşterilerle veya ellerinde örgü şişleriyle ziyaretlerine gelen konu komşuyla meşgulken, Süreyya da usul usul her gün bir iki adım daha sokağın işlerine dalmaya, her adımda bir sonrakinin hevesli merakını duymaya başlamıştı. İşte o öğleden sonra da kendi dükkanlarının az yanından kıvrılmış, arka sokağa karışabilmişti. Evet, ürküyor, evet, korkuyordu. Ancak ne yapsındı? Çocuktu daha henüz. Tedbirli fakat dahası gizli isteklere bürünmüş adımları, her evi, her arsayı, her tümseyi ve çukuru ezberine alan zihniyle fazla geçmeden bir yığına doğru meyletmişti. Adım adım renklenen, soluk soluk resmolunan bir yığına. Gördüğü birikintinin neliğine tartan yüreği, bir taraftan da annesinden biraz daha uzaklaşmanın telaşıyla debeleniyordu göğsünde. Az daha yürümüştü Süreyya, az daha. Sonra birdenbire seçmişti gözleri gördüklerini. Aklı şaşmış, gözlerine ortaklık etmede topallamıştı. Ama koşmaya, düşünemezce, tutulamazca koşmaya başlamıştı Süreyya, gördüğü çiçek mezarlığına doğru. Koskocaman, tenekeden bir çöp bidonu tepesine kadar, hatta etrafına düşüp taşıyacak kadar ölü çiçeklerle doluydu. Solmuş, sararmış, ölmüş çiçekler. Bir vakitler sevilmiş, bir vakitler övülmüş, sonunda umut kesilmiş çiçekler. Niye ama, neden diye haykırmıştı da sokağın tenhasında bir duyan olmamıştı sesini. Nefesi kesilesiye vardı çöp bidonuna çarparak durabilmiş, gözyaşlarıyla diz çökmüştü. Çiçek ölünce atılıyordu belli ki, anlamıştı çöpe, adice, haince, demek. Ağlamıştı Süreyya, hem boğazını paralarcasına, tükürüğünü yutamazcasına. O anda kavrayabildiği bir kucak dolusu solmuş çiçeği, göğsüne bastırmış salına sarıla hıçkırırken bilemediği bir şey olmuştu. Sanki çiçekler onun yürüyeciyle atmaya başlamış, onları kavradığı ellerinden, kollarından damarları çiçeklere uzanmıştı. Bir yandan olan biteni tartmaya çalışıyor, bir yandan da inlemeyi sürdürüyordu. Kendi kanı çiçeklere doğru akıyor, kalbi çiçeklere temas ediyordu. Bir kıpırdanma, bir titreme vardı şimdi yapraklarda, dallarda. Sanki biraz da renk ve biraz daha. Süreyya'nın canı çiçeklere yürüyordu. Kucağındaki her bir çiçek hayata dönüyor. Her bir dal sızılarla baş veriyordu. Üşüyordu Süreyya. Üşüyor ama çiçekleri bırakmıyordu. Bedeni su olup kucağındaki güzellerin ruhuna akıyordu sanki. Uyuyasıydı. Sonra biri adını çağırdı Süreyya'nın. Zor duyduğu, asla unutamadığı bir ses. Annesi. Koşmuş yanına çöküvermişti anacığı. Dehşete kapılmış gibiydi yüzü. Afallamış halde yerlere, oğlunun kucakladığı çiçeklere bakıyordu. Bakışları çiçeklerde, saçlarını okşamıştı oğlunun. Yaralı mı diye yoklamıştı her yanını. Bir çiçeklere bakıyordu, bir oğluna bir daha. Dili tutulmuşçasına birkaç kambur kelime gevelemişti ağzında. Ne olmuştu böyle? Süreyya ölmüş çiçekleri mi canlandırabiliyordu yani? Fakat çevresine aceleyle göz gezdirip oğlunun bileğinden kavradığı gibi sürüyerek dükkana dönmeye koyulmuştu kadın sonra. Yürürlerken Süreyya'nın adımları hala hıçkırıklarına karışıyor. Annesi ise kaygılı gözlerle kimseler var mı etrafta diye bakınıyordu. Dükkana vardıklarında çocuğun kucağında ancak birkaç tane çiçek kalmış, gerisi belli ki yolda ağlaya ağlaya annesinin hızlı adımlarına yetişmek derdine dökülmüş düşmüştü. Kalan son birkaç çiçeği de bir masal hazinesiymişçesine sarılıyor, onları yüreğine banıyordu çocuk. Doğru arka tarafta bulunan Süreyya'nın bugün artık bazı geceler yatmak için kullandığı odaya götürmüştü annesi onu. Bileğinden şöyle hafifçe savurup karşısına geçirmişti. Süreyya, oğlum diyebilmişti henüz. Anne, solan çiçekleri neden atıyoruz çöpe? Neden anne, neden? Oğlum, güzel çocuğum, çiçeklerin de bir ömrü vardır yavrum. Sararır, yumuşar, sonunda da solarlar. Ne var bunda? Hem sen onu bırak da ne yapıyordun orada? Onu söyle bakayım. Çiçekler anne, çiçekler. Konuşsana oğlum, sesi bu kez tehditkar çıkmıştı ama aldırmamıştı buna. Ben bir şey yapmadım anne, ne olur ben bir şey yapmadım, vallahi billah. Derin derin soluklanmıştı annesi. Ne yapacağını bilemez gibiydi. Pembe parmaklarını başına, şakaklarına bastırmıştı önce. Kendi yüzünü de sıvazlayıp tekrar oğlunun gözlerine çevirmişti bakışlarını. Süreyya'm, güzel oğlum, bugün orada her ne olduysa bunu kimseler bilmeyecek, tamam mı yavrum? Belli ki daha adını telaffuz edemediğin çiçekleri seviyorsun ve onlar da seni seviyor. Yerde yatan ve Süreyya'nın kollarında dirilmiş görünen çiçeklere bakmış, duralamış, devam etmişti sözlerine. Belli ki çiçekler senin yüreğinde açmayı sevmişler belki, belki sen de onların. Sonra elinin tersiyle başından bu tuhaf fikri iteklemiş, toparlanır görünmüştü. Yine de korkmuş, yine de ürkmüştü. Bu mucize, bu, artık ne bileyim, sihir aramızda kalacak, oldu mu? Oldu anne. Tekrar oğlunu elinden tutup tezgahın yanındaki musluğa götürmüş, ellerini yüzünü yıkamıştı. Süreyya şu anda menekşelerin dibine su verirken suyu önce kendi avucuna döküyor, oradan damlaların parmaklarının arasından toprağa ulaşmasını sağlıyordu. Aynı o öğleden sonra annesinin elini, yüzünü yıkadığı suyun serini çalınıyordu bileklerinden aşağıya. Bir daha da hiç konuşulmamıştı bu konu. Hem de hiç. Ne annesi ne kendisi dile getirmişti olanları. Üstü açılmamış bir sır, bir gizem olarak kalmıştı aralarında bu yaşanan, bile bile unutulmaya terk edilmiş gibi. Oysa insan hafızasında neyi unutluyorsa tam da onu hatırlıyordu bir çare akılda. Süreyya son menekşeler saksında sağlamlayıp suladığı anda dükkanın kapısı açıldı. Pervazın üstündeki çıngırak çalınınca kafasını kaldırıp baktı gelene o da. Amcasıydı. Saat öğlene gelmişti demek ki. Ne haber oğul? İyilik amca, gel. Ne yaptın bakalım? He, topraklarını mı değiştiriyorsun? Yukarıyı hallettin mi? Hazırladım da ilanı daha asmadım amca. Birazdan çıkarım. İyi, iyi. Geciktirmeyelim o işi Süreyya. Fikri amcası üzerinde artık tülermiş fakat ütüsünü bıçak bir takım elbiseyle nispeten ağır adımlarla kasa çekmecenin bulunduğu masaya yöneldi. Çok anlarmış gibi hesap defterlerine göz gezdirdikten sonra vazgeçip ayaklandı. Yerlere dökülmüş toprakları süpürmeye yeltelenen Süreyya'ya yine tozdan kaçıyormuş gibi geldi. Adam her zaman şıktı, en zor anlarda bile. Fikri amca kapının önüne çıkınca dönüp içeriye seslendi. Sen teşhirlikleri çıkarmamışsın bugün oğlum. Yağmurluydu sabahtan amca. Sonra şu toprak işine daldım. Senin sandalyeni getireyim mi? Oturacak mısın kapıda? Getir yavrum, getir. Oturayım bari şuraya. Ne yapayım? Biraz sonra kapıda beliren Süreyya bir yandan gökyüzüne bakarak, amcacığım üşümeyesin. Hava hala biraz kırık sanki dedi. Yok be evlat, ne olacak bana? Ben evelallah yani. Sandalyesini yerleştirip kolundan tuttu amcasının oturmasına yardım ettikten sonra içeri girdi. Amcasının aksine o pek sevmezdi kapı önünde oturmayı. İçeride kalıp bitkilerle soluklanmayı, saksıları temizlemeyi, hiç yoksa oturup sakince dışarıdan gelip geçeni izlemeyi yeğlerdi. İnsanlardan kaçar gibi değil de daha ziyade saklanır gibi. Bir kusurun, bir ayıbın açığa vurulmamasıydı sanki istediği. Hep de böyle biri olmuştu Süreyya. Çocukken de evde bir başına oturmayı, zaman zaman annesiyle gittiği komşu gezmelerine tercih etmişti. Diğer tarafta amcası ise nerede bir insan sesi var o yöne meyletmişti. Başını peşini düşünmeden kalabalıkların içine karışmış, bulaşmadığı bela da kalmamıştı. Gelene geçene laf atar, edepsizlenmez elbet. Tanıyan tanımayan da bu pek bir bakımlı ihtiyarı görmezden gelemezdi. Yani amcası kalabalıklarda kovalamaca oynarken Süreyya da tenhalarda saklambaçtaydı. Kim kimden daha yalnızdı ki? Yalnızlığını kucaklayan mı bir başına yoksa onu dört yana pay eden mi? Hangisi daha yalnızdı? Yalnızlığına sığmayan mı, yalnızlığına sığınamayan mı? Yaslandığı tahta tezgahın karşısında sandalyesinde kurulmuş olan amcasını seyretti Süreyya bir süre. Bulunduğu yerden azıcık yan ve sırtından seçebildiği adamın yüzündeki kırışıklıklar ahşap pencere doğramasının çatlaklarına karışıyordu. Elinde kımıldanan kehribar tespih dersin kendiliğinden dönüyordu yaşlı parmakların arasından. Bir yandan da çiçeksiz bitkiler temiz vitrin camına okşayıcı parıltılar gönderiyordu. Dışarı süzülüp yansıyan bir ışıklı çelenk renklerin çiçek açtı bir gölge düşürüyordu adamın omzuna. İçerideki renk cümbüşünü saklamayan birkaç dilim vitray da kapalı bir bahçeye benzeyen dükkanın önüne büyülü bir hava veriyordu. Köse fikri oldu Süreyya'nın aklından geçişen. Düşen, ölen ve çiçek açan şey, korkulmaz ondan. Köse fikri. Güya yedi belaya düğümlenmiş gençliğinden yaman izler taşıyan ihtiyar delikanlı, konuştuğu tüm kadınları hala gülüm diye hitap eden köse fikri. O, içinde eskimeyen kadının hatırına, hatırasına. Çiçekçi dükkanı ağabeyinden ve yengesinden yadigardı ya, köse fikri pek de meraklı değil de öyle çiçeğe, böceğe. Onun için çiçeğin rengi, şekli değil, bugün artık üç kuruşa inmiş kazancı mühimdi. Fakat koku dedin mi, işte orada köse fikrinin kirpikleri titreşir, nefesi sıklaşır, heyecanı pek bir artardı. Günlük ağacın hafızayı bulandırması, amberin duyguları alevlendirmesi, sümbülün eski aşkları hatırlatması, miskin aklı yanıltması, menekşelerin yalnızlığı çağırması, melisaların hayal gücünü karartması ve bu kokuların insanı çıldırtabilecek karışım sırları. Köse fikri için bilinesi, sevilesi ne varsa bir çiçekte işte bunca ağızların kokularıydı ve hele çiçeklerin kadın kokanları. Hah dedi o anda Süreyya, ekip tamamlandı. Fikri'nin aylak arkadaşları da gelmişti nihayet. Gürültülü selamlaşmaların ardından sorgusuz sualsiz yalnız bir "Naber Süreyya?" diyerek içeri dalmış, aldıkları ılık nefesle yüreklerine dolan çiçek kokuları onları masallar alemine davet etmişse de kendilerine birer sandalye çekip çöreklenmişlerdi işte yine dükkanın kapısının önüne. Tanrı çılgınları seviyor olmalıydı. Baksana onlardan ne çok yaratmıştı. Dişi bir gün bugün, müjdesiz bir gün susalım diye girdi söze Efkan dayı. Oldum bittim karamsar, kötüye yaslanır bir hali vardı. Köse fikrinin ateşbaz, eski tüfek arkadaşı kör Efkan. Esmer kırığı yüzünde tek gözü marazlı, aksi bir adamdı. Köseli suratı daima sırıtkan, dudak kenarını burarak konuşması ise mühim biri olduğu izlenimini yaratmak içindi. Değil, diye karşı çıktı ona peltek diliyle Kadir amca. Gadri, kadrine galebe çalmış, bugünü yarını düşlemekten ibaret olan dilsiz Kadir. Pasaklı, pis dinlesi bir adamdı. Kesme şeker büyüklüğünde kepekler barındıran, tıraşı gelmiş, uçları kıvrık, uzunca ve yağlı saçlarını sık dişli cep tırağıyla tarar, lakin yıkamayı akıl etmezdi. Ağır başlılığın yaklaştığı erkek bir sabah. Bu, anladın mı? Sarsılmaz bir inatla birbirlerine bağlı, aynı mahalleli bu ihtiyarlar dostluk dokumuşlardı yıllardır. Üç kafadar, çarpık bacaklı sandalyelerine oturmuş, her günden kalma tavırlarıyla sohbete koyulmuştu bile. Tuhaf da konuşurlardı hep, başka bir alemin lisanını sanki. Bizi bu şehrin altına süpürmüşler vesselam, kentin düşlerine ortak olamayız biz. Bu kenar mahallede kumdan kaleler hayatlarımız, anladın mı? Gelen geçenin insafsızca basıp bozdu ya da dalgaların insafına terk. Demliydi bugün yine dilsiz Kadir'in sohbeti. Devam edecek oldu, caydı sebepsiz. Efkan yakaladı orasından sözü. Tırnaklarımızla kaza kaza yaşadığımız tırnak arası yaşamlarımız, tırnaklar arası yaşamlarımız. Kör Efkan'la dilsiz Kadir'in karşılıklı atışmaları, keyfinin buharı üstünde köse fikrin hoşuna gitmemişti. Ulan teresler, amma da tasalı kasavetliymişsiniz ha. Dehlemeyin ağzımızın tadını bakalım. Öyle deme köse. Köse derlerdi ya, seyrek sakallıydı Fikri amca sadece. Büyük beden dertler düşer bizim kısmetimize hep, bilmez misin? Hey ya, kaderin her sabah kapımızın önüne süpürüp getirdiği acılar yalan mıdır ki? Demeyin beyler, biz umuda sarılmaz mıyız her gün doğumu? Diye inat bir itiraz oldu Fikri amcanın. Sarılırız sarılmasına ya, kaçıp giden zamanın ardından koşar dururuz da boyuna. Bundandır yorgunluğu biraz da bacaklarımızın, anladın mı? Vay ki doğrudur. Hey gidi duraksız, durmaksız zaman. Ne yazları alıp gitti. Elbet kayacak dilimlenmiş zaman birader. Ama böyle papazın orospusu gibi oturduğunuz yerden hayıflanıp durmak neciliktir. Hem tezelden hüküm vermeyin, kalıcı olan zamandır. Asıl biziz geçen derim. Acını dinle efendi, sana bir şey söylüyor olabilir. Ya acını dinleymiş de, yok bilmem neymiş. Heh. Fidan diye, ağaç diye çocuklarımızın sadece günün birinde kaçak bir kat daha çıkarız diye bıraktığımız inşaat demiri filizlerini görüp sürebildikleri bir hayata mahkumuz biz. Anladın mı? Sıvası kırık, sıvası dökük, dahası hiç sıvanmamış bizim hayatlarımız paşam. Öyle valla, gecekondu mahallesinin aşkları bile gecekonmuştur. Temelsiz, tapusuz, ruhsatsız. Öyle olacak elbet. Ya ne sandınız? El varlığıyla eğlenirken biz yokluğumuzla avunacağız. Eşit mi olacaktı yani encamımız? Orası şehir, en büyüğünden hem. Işığın ve karanlığın şehri İstanbul demişler oraya. Başkadır da başka da olacaktır. Beyler, gençliğinde bütün insanların kardeşliğini, eşitliğini arzulamamış bir insanda yürek, yaşlılığında da bu hayalleri bir yana bırakmamış insanda kafa yoktur bana kalırsa. Ha, biz kafasızız yani. Onu mu demeye getiriyorsun? Bre be kardeşim, gidin başkasının keyfini bıçaklayın. Bu ne yahu? Diyerek de kestirip atmıştı lafı köse. Yalan mı lan? Daha 3 gün önce cenaze kalkmadı mı senin şu kiralıktan? Ne oldu kızcağızın hali? Yalan mı? Öksürdü. Sonra devam etti kör efkan. Buna ne diyeceğim? Allah'ım sen bilirsin. Kızma, kızma. Adam doğru söylüyor. Buradan düşler uyanmalara mahkum beyefendi. Ne? Bak sokak başlarında gazoz kapaklarını ve de hayallerini değiş tokuş etmekte çoluk çocuk diye yetişti dişlerinin arasından konuşarak dilsiz Kadir. He kardeşim he. Süreyya evladım. Soğuk su getiriver şu dedelere. İçleri yanmış bunların dedi amcası. Hiçbir zaman nereden nasıl çıkardığını yeğenin anlamadığı alaycı, çalımlı bir sesle. Almam arkadaş. 40 yıldır acı kahve içerim ben. Anladın mı? Kalk gidelim kız Kadir. Kız senin babandır düdük. Fakat ki hakkı var. Gidelim. Ulan oğlum oturun ya. Amma da adamsınız ha. Yuvalanıp gidiyoruz işte herkesler kadar. Nedir yani? Biraz kader, biraz keder, biraz elzem, bir elem her kapının eşiğinde. Bu yandık battık havaları nedir yani? Ne çare ayaklanmıştı iki bitirim eskisi çoktan. Köse fikri ne dese dinlemediler. Neredeyse her sohbette eskiden kalma bir alışkanlıkla şerefine çok kadehler kaldırdıkları şehir ve hayat hakkında kısır fikirlerle atıp tutarlardı bu ihtiyarlar. Kalıplarına pek de uymayan bir lügatle köpüklü laflar edip atışırlar. Sonunda küseder, kızar, dağılırlardı. Sohbetin gerisi ne olursa olsun günün ertesinde devam bulurdu. Haydi be, ne haliniz varsa görün. Bet herifler, uğursuz baykuşlar diye de peşlerinden verdi veriştirdi amca bey. Zaman akıp geçiyor, şehrin yüzüne sabahın beyaz duva ve öğlenin sarı perçeminden sonra şimdi de akşamın kızıl tülü vuruyordu. Gecenin kara peçesine daha vardı ya, akşam demek telaşe demekti eski adamlar için. Köse Fikri de önce oturduğu yerde bir iki kıpırdanıp sonra apansız kalktı. Rüzgar çiçeklerin kokularını çalıyordu Beryan'da, dudağıyla onlara dokunarak. Ben kahveye uğrayıp oradan eve geçerim artık Süreyya. Sen ne yapacaksın bu akşam? Kalırım herhalde dükkanda amcam. Sen git. Oldu oğlum. Aman şu kiralık yazısını unutma artık. Bak akşam oldu. Tamam amca. Hallediyorum şimdi. Süreyya bir müddet amcasının yitip giden adımların arkasından baktı. Çıkmaz sokaklarda kendini takip ederdi Köse Fikri. Annesi evinden ırak düşen belaya yakın düşer derdi onun için. Amcası için annesi... Annesinin gören gözleri vardı. Görmeyi bilen görmüş gözleri. Zaten evvel ezelden vaziyet beter idi ya, bilhassa şu son günler yapacak o kadar az iş vardı ki esnafta, hele ki çiçekçilerde, akşama kadar oturup tuz kavursalar yeriydi. Tabelanın ve içerinin ışıklarını yaktı Süreyya. Şu tabelanın floresan lambası yine seyiriyordu, ardından sabah hazır ettiği kiralık yazılı kağıdı aldı. Ceketinin cebinden dükkanın anahtarlarını bulup, elinde beyaz kağıt, yaprakların, sarmaşanların, yeşillerin ve açmayanların arasından dışarı çıktı. Kepenkleri kapatmadan sadece kapıyı kilitleyip camekanın önünden binanın yan tarafına dolaştı. Zorlayarak ittiği demir kapıdan geçip merdiven boşluğuna vardı. Akşam üzeri hava serinlemişti iyiden gerçi ama soğukla akrabalığı olmayan bir ürperti dolaştı Süreyya'nın ensesinden başlayarak. Nefesini sıralayıp yukarı kata çevirdi başını. Evin merdiven boşluğuna alaca bir loşlukta girdi. Otomat ışığı yanıt vermedi parmak dürtmelerine. Yavaş ve sızar adımlarla tırmanmaya başladı basamakları. Geçen hafta bu evde yaşananlar kafasının içinde vızıldayıp duruyordu. Titrek parmaklarıyla dar seçebildiği daire kapısının anahtarını yuvasında çevirdi. Çıtırdayarak açılan kapıdan az daha koyu bir karanlık süzüldü üstüne. Kiralık ilanını dudaklarının arasına sıkıştırıp elini iç kısımdaki duvara uzattı ve ışığı yaktı. Kadınlar ve çiçekler. Sesleri nasıl farklı ise sessizlikleri de farklı farklıydı. Duyulmayan, ancak dinlenebilen. İçerinin ışıklara küsmüş loşluğu dağılmaya başlamıştı. Rutubete rağmen kuru, kupkuru bir evdi burası. Özelliksizlik tek özelliğiymiş gibi duruyordu. Bir başına tanımlayamadığı bir kokunun sindiği eskimiş sarı boyalı yıpranmış duvarda, hatırladığı yerde o yıllanmış yer yer sırrı kaçmış aynayı gördü Süreyya. İki kalp atımı arasında kendi yüzünün aksine baktı. ince yapılıydı, gereğinden fazla belki. Duru mavi gözleri ve onları vurgulamak içinmiş gibi bağımsız kişiliğine uygun siyahlıkta saçları vardı. Odalara doğru ilerledi. Birkaç parça zaruri eşyadan başka ev neredeyse bomboştu. İçinde yaşayan yokmuş gibi kişiliksiz, öylesine bir evdi sanki. Kımıltısız eski yerlerinde yıllar tüketmiş, sonrasında akıbeti bilinmemiş bazı eşyaların ardından zeminde ve duvarlarda lekeler vardı. Öncesine ait lekeler daha öncesine, tıpkı Süreyya'nın ruhu gibi. Taşınmış, sökülüp götürülmüş eşyaların izleri, fısıltıları duruyordu şimdi yerlerinde. Bir yanda bir yer yatağı çarşafsız, yani bir çarşaf vardı ama köşede duruyordu, der top olmuş. Artık koyu hastalıklı bir sarı renkte, perdelerin birazı yırtılmış, kırık bardak parçaları, kırık şişe parçaları yerde. Kırık tahtalar bir de, neyin ahşap olduklarını kendilerini bile hatırlayamadı. Beri taraftaki cüruf yüklü, toz kokulu bir oda, içeride yağlı çıra dumanı solurmuşsun gibi. Burası dışarıdan daha serindi. Darmadağınık bir oda, yerde çaputlar, kurumuş eskimiş yemek artıklarıyla dolu kaplar, üzerlerinde koşuşan hamam böcekleri. Nemli, rutubet yapmış duvarlar. Buzdolabını açtı. Domates salçası kalıntıları, birkaç parça ekmek, ufacık. Sanki bir fareyi doyurmak içinmiş kadar. İki soluk arası baktığı oda küflenmişe benziyordu. Burası tam bir viraneydi. Ön odada yerde düşürülüp unutulmuş gibi yan duran bir çanta buldu. Eğildi, açtı. Delinmiş, teke yetmiş çoraplar, iki parça iç çamaşırı, kim bilir ne maksatla kullanılmış, kılları kararmış bir diş fırçası, ödenmiş, ödenmemiş birkaç fatura, müptela bir fahişenin 3-5 parça eşyayla özetlenebilecek zavallı yaşamı. Çantayı yere bırakıp başını pencereye çevirdi Süreyya. Kirden grileşmiş pencereler, asıl renkleri belirsiz ve üstelik birbirinden farklı perdeler tarafından örtülüyordu. Bir köşeye gelişi güzel atılmış kirli bebek bezleri, kuruyup kabuklaşmış kusmuk izleri ve ışıksız uçuşan böceksiler arasından yürüdü. Etraf bir heladan farksızdı. Ayak seslerinin hüzünle yankılandığı daracık, leş olmuş bir mekan. Derin bir nefes alıp toz yüklü havayı ciğerlerine doldurdu. "Nursel Hanım," diye mırıldandı. "Evindeki varlığımdan habersizsin, içindeki varlığımdan." Sustu. Pencereden dışarıyı seyre koyuldu. Şehir dağınık bir yatağa, kırışık, buruşmuş bir çarşafa benziyordu. Şehri siyah bir kuşak gibi ortadan bölerek geçen boğazın etrafında, baktığı yerlerde hayat göremiyordu. Sadece tanımsız bir ışıltı yığını, güneş uzakta sakince alçalıyor, gelinliğinin eteğini toparlamış gibi peşinden günün tülünü de sürükleyerek, göğün donuk yüzünde parıldamaları için yıldızlara yer açıyordu. Yeniden içeriye çevirdi bakışlarını Süreyya. Bu evde yaşanan onca meşhum olayı düşündü bir bir. Hepsi kafasının içinde parlayıp durdu bir an. Yine de ev sırlarından hiçbirini teslim etmeye yanaşmıyordu. Nursel Hanım, bir cenaze daha. Bu ev, ter, kir ve eskimiş dem kokusu ekşileniyordu. Kadınlardaki çiçekleri göremeyen, çiçeklerdeki zehri de göremez. Kökünde, yaprağında, sapında ya da tacında bulunabilen zehri. Her çiçek dünyaya bir rüya ile gelirdi ve fakat pek azı bari bir hikayecik ile dönebilirdi. Her çiçek, her kadın. Çiçek oyunlarının oynandığı nice geride kalmış yara açılmıştı bu gece. Açılmıştı da acımıştı bu gece. Bir kez gitti mi, bir daha döner miydi kadın? Bir kez soldu mu çiçek, bir daha? İkinci ayrımın sonu sayfa 38.